Vakti şerifler hayrolsun, hayırlar fetholsun. Efendim ekranları başındaki tüm seyircilerimize, tüm izleyicilerimize selam olsun, muhabbet olsun. TV.net'te Mesnevi ile İlahi Aşk programında huzurlarınızdayız. Elhamdülillah huzurlarınızdayız. Böyle neşeyle, tazelenmek ümidiyle, öyle bir muratla huzurlarınızdayız. Çünkü okuduğumuz, üzerinden takip ettiğimiz eser, çünkü bu konuşmaya, bu programa vesile olan Zat-ı Ali, Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi her seferinde bizleri yeniliyor umuduyla. Alabilirsek öyle de o duayla bizler programa başlıyoruz. İnşallah da o duaya mazhar olup o yenilenmeyi yaşayabiliriz.
Erenlerin sohbeti ele giresi değil. İkrar ile gelenler mahrum kalası değil. Bir pınarın başına bir testiyi kosalar, 40 yıl anda dursa kendi dolası değil. Erenlerin sohbeti zordur, ele girmez ama bir insan samimiyetle, kararlı bir şekilde o yolda buluna görürse ve gördüğünden istifade etmek isterse elbet bir şey alır. Ama bir pınarın başına bir testiyi kosalar, ki daha evvel de bunu programda zikrettik.
Eyvallah.
40 yıl anda dursa, çeşme yanında aksa, o da testiyi biraz kenarında tutsa, senelerce o su gürül gürül aksa, o testiyi o suyun altına getirmedikten sonra dolma imkanı yoktur. 40 yıl anda dursa kendi dolası değil. Niyet edecek insan. Bir pınar var, o pınardan almak. Mustafa kardeşim, tasavvufi eserler veya kitap, hakikaten kitap şahsiyet terbiyesi içindir. Kitap okumak şahsiyet terbiyesi içindir. Başkasına bilgi satmak için değildir. Bilgi aktarabilecek duruma gelmek için kitapla şahsiyetini insan terbiye altına almalıdır diyorlar. En güzel şeylerden biri de sohbetine erişemediğimiz insanların yazmış olduğu eserlere bakmaktır. Zira bildiğimiz kadarıyla insanlar kitap yazarken, kitap olsun diye bir şeylerin yazarlarken bildiklerinin en özünü, en güzelini yazmaya gayret ederler. Konuştuklarının, insanın hayatında bile öyledir, milyonda biridir yazdıkları. Dolayısıyla kendine ait bir kıymet ifade eder. Şimdi Hazreti Pir gibi bir zatın satırlarını, onun sadrındaki güzellik, yaşadığı tecellilerle beraber bir bütün olarak görmek istiyorsak, biz de sadırlarımızı bu satırlara uygun şekle getirecek bir niyet içinde olmamız lazım. Eyvallah. O niyeti de en iyi gösteren sözlerden biri de Tumegu mara bedan şehbar nist, ba keriman kerha düşvar nist sözüdür. İnsanın kendi kendine telkin etmesi, niyetini tazelemesi için iyidir. Bu kerim olan zatların pazarına girip zor olmayan bir alışverişte sadece orada bulunmak, orada ikrar etmek. İkrar aynı zamanda karar kökünden gelir. İkrar ettim.
Eyvallah.
Makar ilahi derler mesela. Makar iki R ile hani telaffuz ediyoruz. Makar bir şeyin karar kıldığı yerdir. İkrar o karar kılınacak yerde kararlı olduğunu göstermektir. İkrar. Padişah Cariye hikayesine yine hamdele salvelelerimizle beraberiz. Çünkü burası Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi, fakat aynı zamanda Yenikapı Mevlevihanesi'nin bulunduğu yer. Yenikapı Mevlevihanesi'ni aslına, esasına uygun olarak ihya edenler sadece mimarisini ihya etmekle kalmamış ve asıl mesleği olan bu binanın yapılmasındaki asıl maksut ve gaye olan insan yetiştirmek, Hazreti insana hizmet edecek insanları yetiştirmek için de güzel enstitüleri, üniversiteyi burada kurmuşlar.
Eyvallah.
Fakat insanlar kendileri elindeki nimetleri, geçen hafta eğer unutmadıysa kardeşlerimiz, bendeniz de hayal mayal hatırlıyorum, aradan zaman geçti demeyelim, çok da şey yapmayalım, tevhilli konuşmayalım. Fakat şu anda bulunduğumuz mekanı anlayabilmemiz ve üzerimizdeki vazifeyi anlamamız için en güzel nişaneler de şu anda manevi hayatlarına devam eden ve onların manevi hayatlarına devam ettiklerini de yanlarına, kabirlerine geldiğimizde Esselamu Aleyküm diyerek selam verdiğimiz hemen yanı başımızda duran kabirler de anlatmakta. Sessiz vaiz, değil mi? Ölüm tamam. Sessiz vaazdır. Sesli vaiz de Kur'an-ı Kerim'dir. İşte o sesli vaiz Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde insanın kendisini tanıması ve bu vahye muhatap olan insanın nasıl bir durumda bulunması gerektiğini Hazreti Pir bize Padişah Cariye hikayesiyle anlatıyordu. Ayağa diken batınca bu ihtimam gösterilerek dize kaldırılır. İğne ucuyla derler ya, iğne ucuyla kuyu kazıyorum. İğneyle kuyu kazıyorum. İğneyle kuyu kazmak zor bir iştir. İnceden inceye zorluklarla yavaş yavaş kazmak manasında gelir ama iğne ucuyla dikeni, batırılan dikeni, ayağa batan dikeni çıkartmaya çalışan kişiyi misal verdi Hazreti Pir. Dedi ki yetmez bir de dilinle. Yani dil, ağız, ağzınla beraber o dikenin olduğu yeri tükürürle ıslatırsın, iğne ucuyla da bulmaya çalışırsın. Ayağa baş tacı edersin yani.
Eyvallah.
Ayağa başla alakalı kılarsın aynı zamanda. Peki kalbe diken batınca bunun devasını niye bulmazsın? Hem ne kadar güçtür deniyor, hem de bulmazsın. Peki niye kalbine batan dikeni çıkartmıyorsun demiyor da Hazreti Pir? Kalbe diken batınca kim bilir ne kadar güçtür bunu çıkartmak diyor. Devamında bunu anlatacak.
Eyvallah.
Eğer herkes gönüldeki manevi dikenleri görebilseydi, kişi gam ve kederlerin pençesinde kalıp bunlara karşı mağlup olur muydu? Evet. Destkey budi gaman ra berkesi. Yani eğer İnsan gönlündeki, şimdi bugün günümüzün en büyük hastalığı ne? Sıkılıyorum. Olmuyor, böyle içim daralıyor, yani bir şeyle tatmin olamıyorum. Hadi bir alışverişe gideyim. Yaz geldi falan, bir tatile gideyim. Sıkılıyorum. Tatile gidiyor, yine sıkılıyor. Alışveriş merkezine gidiyor. Orada da sıkılmıyor ama faturaları, yatırdıklarını falan görünce bir sıkıntı oluyor. Tabii o da bir nimet. Neyse velhasıl uzatmayalım sözü. Sıkıntı. Neden sıkıldığını bilmiyor. Gamlı. Mutsuz. Mesut değil mesut. En şeyi bu.
Eyvallah.
İnsanlar saadeti bulamadı. Şimdi Hazreti Pir buyuruyor ki dikenin battığı yeri göremediği için herkes kendisindeki bu kalbi sahadaki dikenleri göremedikleri için bunun teşhisini koyamıyorlar ve tedaviye de kalkmıyorlar. Aynı zamanda benim kalbimde böyle bir masiva dikeni falan yok. Sizin hüsnü kuruntunuz diyenlere de Hazreti Pir şöyle cevap vermiş oluyor. Eğer senin kalbinde diken yoksa niye gamlanıyorsun? Kalbinde diken olmayan, kalbinde manevi rahatsızlık olmayan bir adam gamlanmaz. Sende gam var mı? Var. Kalbinde de diken var. Ben görmüyorum. Kalbindeki damarın tıkanıklığını da görmüyorsun sen. Ne yapıyorsun? Bir ehle gidiyorsun. Derler ki insanın hayvani veya cismani bedenindeki kalbin hastalığını anlayabilmek için tabip lazımdır. İnsanın manevi kalbini tedavi edebilmek ve tatbini için gayret edebilmek için de habib lazımdır. Sevgili lazımdır. Ne demek o sevgili? Ha git birisine aşık ol. Değil. Sevgili demek aynı zamanda seven demektir. Seven ve sevilen. Allah'ın sevdiği, Allah'ın sevgisine mazhar, o sevgiyi muhafaza edebilecek bir ihtisas sahibi lazımdır. Eyvallah. Neden? Habib olan kişi bir ihtisas geçirmiştir. Sevmek ve sevilmek alakasını ne yapmıştır? Ortaya koymuştur.
Hocam bu durumda az evvelki tarifinizde şunu da düşünsek, hani çok mu uzak bir yere götürmüş oluruz konuyu? İnsanlar hani bu çağımızın hastalığı sıkılmak, tatmin olamamak diye tarif ettiğimizde, bu tatminsizliği gidermek için de şehir bile ona göre kuruluyor. Hayatın bütün şartları ona göre yapılıyor. Bu durumda hani bu kültürel değişim, zamanın kendi şartları içerisinde hayatın gittiği yer gibi gibi konuşulurken hep aslında insanla alakalı. Hep o mikro, makro geçen hafta konuşulmuştu. İnsan huzurlu olunca etrafında huzurlu bir hayat kuruyor, huzurlu bir şehir oluyor, şehrin silüeti ona göre yapılıyor. Tersinde de insan çok başka yerlere doğru götürüyor etrafını da kendisini de.
Evet öyle. Bir de kalbindeki rahatsızlık kronikleşmişse, bir insanın manevi kalbindeki hastalık, rahatsızlık kronikleşmiş, artık müzmin bir hale gelmişse, o insan artık sıhhatli insanın yaşayabileceği tarzda bir hayat inşa etmiyor. O hastalığa uygun, kendi hastalığına uygun bir şekilde onu şey yapıyor, dizayn ediyor.
Eyvallah.
Tasarlıyor. Arz edebildim
Estağfurullah.
Mi? Böylece bunlar geriden gelebilecek olan sıhhatli hareketleri de etkiliyor.
Etkiliyor.
Yani onlar hasta bir ortamda hastalığı tetikleyen, hastaya göre yapılmış bir tarzda hayatı inşa edilmiş olarak buldukları için onları değiştirmekte zorlaşıyor.
Eyvallah.
Yani o çok daha farklı bir mecrada giden bir hadisedir. Ama Hazreti Pir çok daha basit olarak şöyle beyan etti. Senin kalbinde diken yoksa niye gamlanıyorsun? Kalbinde gamın varsa niye diken olduğunu reddediyorsun? Bir mütehassısa görün diyor. Gönlüne batan dikenden habersiz olanın hali şuna benzer. Birisi merkebin kuyruğu altına diken koyar. Merkep ise onu nasıl çıkartacağını bilemediğinden tepinip durur. Burada birisi merkebin altına diken koyar derken, kazaen dikenin battığı bir merkepten bahsetmeyip de kasıtlı olarak bir Eyvallah. Diken alması neye benziyor? Şeytanın bize tatbik ettiği dikenler, öyle diyelim. O diken kibarcası. Yani o dikenin boyutu bazen çok kazık ebatlarına kadar ulaşabiliyor. Gönlüne batan dikenden habersiz olanın hali şuna benzer. Kesbeziri dümmi har, har malum, affedersiniz, eşek demek. Hari nihet, evet, har, har arasında da bir şey yapıyor Hazreti Pir, bir oyun yapıyor. Har, affedersiniz, eşek demek. Har uzatıldığında diken demek. Şimdi har eşek demek, affedersiniz. Har denildiğinde gülün dikeni gibi, diken demek. Bir bitkinin dikeni demek. Yani affedersiniz, eşekle diken arasındaki ilişki, burada bu merkebi vermesi boşuna değil.
Eyvallah.
Yani neticede. Tepindikçe diken daha da fazla artar. Dikeni sapladı şimdi. O ne yapıyor? Dikenin acısıyla sıçrıyor. Sıçradıkça daha kötü oluyor. Şimdi kalbine masivadan bir diken batmış. Masivadan bu diken battıktan sonra bunu tatmin için ne yapıyor? Bu dikenin yoluna gidebilecek işlerle uğraşıyor. Daha fazla israf yapıyor. Daha fazla vaktini zayi ediyor. Daha müsriflik gösteriyor. Daha zulmet gösteriyor. Yani şimdi diken, o diken zaten masivadan geldi. Zaten razı olunmayacak bir alandan geldi. Sana bulaştı. Bunu razı olunmayan bir alanla nasıl temizleyebilirsin? Mümkün değildir ki. Hani damar tıkanıklığı olan bir adamın damarı daha çok tıkayacak şeyleri yemesi, içmesi gibi.
Eyvallah.
Arz edebiliyor
muyum? Estağfurullah.
İşte insan kendi başına bunu çıkartmaya kalktığında, insan kendi aklına mağrur, kendi zevkiyle bunu, kendi hissiyatıyla, hastalığı bile nasıl anlatırız biz? Ne oluyor sana der şimdi, hekime gidersin. Böyle şey yapıyorum, böyle midemde yanma hissediyorum, şuramda şey ağrı hissediyorum. Halbuki birazdan doktor, hekim bakacaktır, takip edecektir. Laboratuvar tahlili yapacaktır, aa diyecektir, senin böbreklerinde bir şey var. Veya azı dişlerin iltihap yapmış, senin başka bir yerine vuruyor. Sancı hissettiğin sancı o. Mesela öyle diyecek. Ama en önce hastanın, hastalığı kendisi nasıl hissediyor onu da dinliyor.
Eyvallah.
Buna hastalığın hikayesi diyorlar hekimler. Hikayesini tanı koymak için teşhis yapabilmek için, o teşhisi koyabilmek için hikayenin hastalığını bir de hastadan dinliyorlar. Hasta nasıl anlatıyor bunu? Nasıl dillendiriyor? Evet. Dolayısıyla kişinin demek ki kendine göre o hastalığı bir görmesi var. Bundan ibaret zanneder de bu kendinin algıladığı şekilde hastalığı kabul eder. Tedaviyi de kendim yaparım derse kendi dairesinde kalıyor ve düzeltemiyor. Neye benziyor? Diken batmış merkebin diken yüzünden tepinip daha derine dikenlerin kaçmasına sebep vermesine benziyor. İşte o hekim cariyenin dikenini çıkartabilecek bir akıllı üstattı. Evet. An hakimi har çin üstad bud. Evet. Dest mizet cabe cabi mi azbud. Evet. Sözleriyle vücuttaki değişiklikleri akıllı bir üstattı. Ona devamlı soru soruyordu. Ne içtin, nerede yedin, nerede kalktın derken de bir yandan nabzını tutuyordu. Ne yapacaktı? O aklı bir belli şeyleri soruyor, onunla bir empati kuruyor, onunla bir alaka kuruyor. Bir yanda onunla alakalı olan sözlerin ondaki tesiriyle, tesirini anlamak için vücudunda, nabzında ne yapıyordu? Elini dolaştırıyordu. Eyvallah. Oradan anlayacaktı bunu. Cariyeyi sorgular şekilde değil. He. Bu da bir muhteşem bir ifadedir. Eskilerin bir tabiri var. Kelam, efradını cami veya sohbet, efradını cami, ayarını mani olacak. Ayarına mani olacak değil, ayarını mani olacak. Yani içine almayanı dışarıda bırakacak.
Eyvallah. Efendim burada bir ara verelim müsaadenizle. Peki. İnşallah sonra devam edelim. Kıymetli izleyicilerimiz de bizlerle birlikte olsunlar. Programımıza devam ediyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Hocam böyle konuyu da tam ortasından böldüm ama vakit yüzünden kusura bakmayın.
O biraz vakit bazen de öyle icap ediyor. Eyvallah. İnşallah Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlerimizi tamamlamayı, hayırlı hizmetlerimizin bereketini görmeyi nasip eylesin.
Amin.
Ama arzu ederseniz biz hemen çok vakit kaybetmeden biraz hazır böyle nabzı tutulurken cariye.
Eyvallah.
Konuya biraz daha hakim olarak devam edelim. An hakimi harçin üstad büt dest mizet ca ve ca mi az mut. İşte o hekim cariyenin dikenini çıkartabilecek akıllı bir üstad dedik ya.
Eyvallah.
Bu sebepten elini cariyenin nabzında gezdiriyordu dedik ve şöyle izah ettik. Yani bundan anlamayan bir insan o nabzı tutsa da anlamaz. Veya bu şekilde söylemedik tabii ama nabzı tutmasının da nabzı gözetmesinin de ehil olmayan bir adam için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Anlayan bir insanın bu işi takip etmesi esası vardır. Ben sizi muayene edeyim diyeyim. Muayeneden anlamıyorsam, teşhis koyamayacaksam niye muayeneye soyunayım, yapayım? Dolayısıyla cariyenin dikenini o müşkülünü çözebilecek vasıfta olmasından dolayıdır ki üstad bunu yapıyordu. Yani o hakikaten de o nabzın atışını vesairesini takip ederek bir netice alabilecek bir hekimdi, üstattı. Cariyeyi sorgular şekilde değil adeta sohbet ediyordu derken de yine onu korkutarak korkusunu kontrol edeyim, açığını yakalayayım, ona göre bir konuşayım veya onun hatasını bilip de onun üzerine gitmek değil. Burada iki sorgu arasındaki farkı da anlatmıştım.
Eyvallah.
Şimdi böyle devam edersek memleketine efendisine ait şeyleri, meseleleri falan anlattığını sorguladı. Şimdi Hazreti Pir işte nerede ekmek yedi, nerede su içti, gezdiği yerleri de sormaya devam ediyordu. Bir yandan da istediği cevap zuhur ettiğinde cariyenin nabzı değiştiğinden hemen ne yapacaktı? Ondaki o nabız değişikliğiyle durumu anlayacaktı. Yine anlatıyor. Burayı birazcık hızlı geçmek istiyordum müsaadenizle.
Estağfurullah hocam.
Başka nerelerde yaşıyordun? Hangi şehirde yaşıyordun? Şehir isimleri söylemeye başladı. Belki bunları kelebekte şu anda izlerken bizi kardeşlerimiz eski programlardaki ağır akışla seyredemeyecekler ama biz artık bugün hiç olmazsa belli bir noktaya getirelim istiyoruz. Cariye dostlarını anlattı. Dostanu şehri ora ber şumurt, ba'dezan şehri diğer ra nam büt. Cariye dostlarının ahbabını, memleketini sayıp sonra başka bir şehir ismi söyledi. Ondan sonra hekim tekrar, yani bu soruyu sanki o kendisini rahatlatıyor, öyle yani öylesine dertleşiyormuş gibi sorduğunu düşünüyordu cariye. Hakikaten de anlattıklarıyla beraber doğrudan hastalığın alakası olduğunu ne yapıyordu? Cariye de bilmiyordu.
Eyvallah.
Müsaade ederseniz şöyle bir şey daha hatırlatmış olalım. Padişahı saraydaki diğer avaniyi hepsini dışarı gönderdikten sonra tenha kaldığı gibi aslında o halvette de tabip nasıl karşıdaki insanı tedavi ettiğini göstermek cihetinden bakarsak cariye de onu nasıl tedavi edeceğini bilmiyordu. Şimdi remizlere bakarak bunu konuşursak nedir? Tabibi ilahi, buradaki tabip, Allah tarafından gönderilen hekim, bir manevi mürşit olan şekilde izah eden de var, manevi mürşit. Ama aynı zamanda manevi mürşit olabilmek için lazım olan asla bakarsak nurlanmış kalp. Bu nurlanmış kalp kendisi içerisinde öyle bir kuvveye, meseleleri öyle bir çözme kabiliyetine sahiptir ki bedenin içinde bedene yapışık olmasına rağmen beden bile onun halinden haberdar değildir.
Eyvallah.
Yani dolayısıyla aklın haberdar olamayışını, zaten aklın bile ona erişemeyeceğini düşünürsek bedenin kesafeti olan maddi alemde veya somut olarak ortaya çıkmış kendisini gösteren bir varlığın tamamen latif olan bir varlığı anlamasındaki güçlük gibidir bu. Değil mi efendim? Zaten öyledir. Yani latif olan akıl gibi bir hassa bile kalbin içindeki letafetin sırlarını anlamaya muktedir değilse, letafetini kesafete ve yoğunluğa çevirmiş olan bir nefsin kalbi, kalbin içindeki o cevheri, o nuri tecelliyi anlaması mümkün müdür? Değildir. Bunu daha evvel şehitlik bahsinde affedersiniz, biraz rahatsızlık var, konuşurken zorluk çekiyorum. Şehitlik bahsinde de konuşmuştuk, anlatmıştık hani. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ayeti kerimesinde manevi merhaleleri nurlanmış olan akıl bile fark edemez. Ancak o tecelli Allah tarafından olduğu için onu kalp idrak edebilir. O da kendi çapınca manasında söylemiştik. Bir parantezi kapatmadan evvel müsaadenizle Mustafa hocam, kardeşim bir şey mi soracaktınız siz?
Hocam bütün bunlarla beraber hani şu da biraz böyle zihnimizi kurcalayabilir mi? Ya da bendenizin zihnini kurcalıyor. Hazreti Pir bütün bu tarifleri yapmış bizlere. İşte kalpten bahsediyor, nefisten, aklın çeşitlerinden bahsediyor. Niye bu kadar karmaşık hocam? Yani bütün bunları akli olarak izah etmek mümkün. Az evvel programın ilk bölümünde de yapılan izahlar birçok cihetten de anlaşılır. Ama hani evet, bir yaratıcı var, bir yaratılan var. Arada da bir ilişki var, münasebet var. Ona doğru bir yolculuk var, bir sevkiyat var. Hı. Ama niye bu kadar karmaşık yollardan geçilir? Niye bu kadar merhaleler konulur? Bütün bu iniş çıkışları niye insan yaşar? Hani baktığımız zaman sonunda olgunlaşmak için, sonunda yaratılma sebebimize ulaşmak için gibi bir izahı var ama yolculuk biraz çetrefilli gibi hocam. Bu soruyu ara ara soruyorum ben de. Kusura bakmayın.
Bu çok güzel bir soru. Yani hem anlatma fırsatı doğuyor kıymetli seyircilerimiz için de. Anlatma fırsatı doğmuş oluyor. Bir kere birkaç cevabı var. Hani sırf cevap vermek için değil ama.
Estağfurullah.
Biraz daha bu soruya şöyle de cevap verilir, böyle de cevap verilir gibi bir şeyleri ortaya dökmek adına değil. Fakat biraz adım adım gidelim ve biraz da insaf etmek icap eder. Şimdi bir keresinde şöyle demiştik. Bir insana yüzmeyi tarif ediyorsunuz. Yüzmeyi, denizi, bak kollarını böyle yapıyorsun, şöyle kaldıracaksın. O sırada basınç da olur he. O basınç geldiğinde karnını çok şey yapmayacaksın. Ayaklarını hızlı hızlı hareket ettireceksin. İşte açmayacaksın. Anlatması çok uzun sürer.
Evet.
Ama suya girip de o suyun içerisinde bir şekilde yüzme tecrübesini yaşayan bir kişiye bunu anlatmak veya onun o izahlardan dolayı, o yoğunluktan kurtularak pratik sahaya dönmesi, değil mi, daha kolaydır. Şimdi bir, niye bu kadar karmaşık geliyor? Güncel hayatımızda, günlük hayatımızda bu mananın hakim olmayışından kaynaklanıyor. Yani biz şu anda bunları, uzun uzun üzerinde konuştuğumuz şeyleri, padişah böyle olunca kalp böyle olur diyoruz, yetmiyor. Bak işte padişahtan murat şudur, akıldan şey murat budur, ne malum diyor. Hadi onu da cevaplandırmaya çalışıyorsunuz. Lisanınız yok, edebiyatınız yok, tarihiniz yok. Tarihteki bir padişahı bile anlatmak istediğinizde yanlış padişah modellerinden dolayı padişahı bile doğru dürüst anlatabilecek bir şeyiniz yok. Geçenlerde Ahmet Şimşirgil hocamızı ben ellerinden öperim, profesör doktor. Gayet güzel bir şey söyledi. Ya dedi, padişahlığı mı getirmek istiyor bu insanlar diye siyasi partiler arasında çekişirken böyle bir söz söyledi dedi. Söylüyorlar dedi. Ya bu adamlar padişahlık getirmek istiyor. Ya dedi, padişahlık getirmek istiyor derken kastettiğiniz Osmanlı padişahlığıysa bu söz fevkalade cahil bir sözdür dedi. Siz biliyor musunuz dedi, padişah hiçbir zaman hür değildir dedi. Ve yarım saat 40 dakika hoca bir padişahın Osmanlı'daki durumunu, konumunu, hiyerarşik yapısını, nasıl işleyişi olduğunu, nasıl saltanatının meşru hale, gayrimeşru hale gelebildiğini birer birer anlattı. Şimdi biz de burada ne yapacağız? Padişah cariye hikayesini anlatırken cariyeyi ayrı anlat. Padişahı ayrı anlat. Aslında bu yoğunluğun bir sebebi de televizyonda bu mevzuyu konuşuyor olmamız. Bu bir.
Eyvallah.
Lisanından vesairesinden tamamen uzaklaşmış bir toplumda, edebiyatın olduğu toplumda. Farsça'yı okurken bile tereddüt ederek okuyorum. Hani Farsça niye okuyoruz demesinler diye. Böyle bir ortamda bize çok karmaşık geliyor. Bu bir. Bilgi azlığından, temel altyapımızın azlığından dolayı da anlaşmakta tabii ki buna binaen, bununla beraber bir zorluk çekiyoruz. Yine biz şimdi iki hekim doktor olsaydı burada, kendileri o konsültasyon yaparak şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu diye Latince isimlerle, başka isimlerle iki dakikada anlaşırlar, mevzu biterdi. Bizi anlatmaya kalktıklarında ne yapar hekimler? Bir bizim anlayacağımız şekilde hastalığı anlatırlar. He, anladım dersiniz. Hekim der ki aslında öyle de değil. Tam sizin anladığınız gibi değil ama hadi neyse der. Onu alakadar edecek kadarıyla bunu Eyvallah. Konuşur. İki hekim aralarında anlaştığında ne konuştuklarını bile anlamazsınız. Rahat edersiniz. Ama o konuşmayı yapabilmek için başarılı bir eğitim, lise eğitiminden sonra en az 8 sene ihtisas lazımdır. Biz bunların yine altyapısında olmadığımız için yine bize ne yapıyor? Aynı şekilde karışık geliyor. Üçüncü bir sebebi de şu. Zaten insan dediğiniz şey kompleks bir yapıdır. Kompleks, içinde birçok şeyi barındırdığı halde de biliyorsunuz kompleksle karmaşık arasında bir şey farkı vardır. Karmaşık bir yapıya sahiptir dediğinizde farklı bir şey ifade edersiniz. Kompleks bir yapıya sahiptir dediğinizde daha farklı bir şey ifade edersiniz. Karmaşık yapıya sahip dediğinizde ortada bir yapı var. Yapı adına ortaya çıkan bir şey var. Bunun yapılanması karışıktır. Kompleks dediğinizde şudur. Ortada her şey yolunda giden bir yapı var. Bu yapının içerisinde de birçok bu bütünlüğü sağlayan unsur varı kastedersiniz.
Eyvallah.
Kompleks bir yapıya sahip bir insan vücudu. Neden? Eliniz buraya giderken arkanız aşağı gel demez. Nereye doğru gidiyorsanız bütün vücut da oraya gidersiniz. İşte bugün ben uyumuyorum arkadaş, sen yat, ben sağ bacak, bugün uyanık kalacağım demez. Karmaşık bir yapıya sahip değildir. Kendi içerisinde izaha muhtaçtır. İnsanın izahının güç oluşu ve bizim de o güç bir sahada karşıdaki kardeşlerimizde kendimizdeki kifayı, ben kendi kifayetsizliğimi söylüyorum. Karşımızdaki kardeşlerimizin neyi nasıl algılayabilecekleri düşüncesi bizi aslında normal konuşulacak bir mevzunun çok daha ötesinde biraz da yorucu, biraz da karmaşık bir halde anlatmamıza sebep oluyor.
Hocam peki soruyu şöyle...
Son dördüncü cevap şu. Buyurun. Aslında sona saklıyorum. Özür dilerim.
Estağfurullah.
Kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Cenab-ı Hakk'a, fıkı ekberin başında böyle başlar mevzu. Allah'a vasıl olmak için yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Veya mahlukatın nefisleri adedincedir. Birçok yoldan gidilebilir. Bu şekilde oluyor derken ana unsurları beyan eder. Fakat herkeste tecelli farklıdır.
Eyvallah.
Herkes aklı maada erişemez. Herkes aynı şekilde gidemez. O yüzden misalin kişiye visal olması için o tabiri misalin biz burada zikredelim. İnşallah kardeşlerimiz de yazsınlar. Benim hocam derdi ki misal visaldir derdi.
Eyvallah.
Misal visaldir. Yani insanı ulaştırır. Vuslata ulaştırır. Manasına bir tabirdir bu. Fakat tabii suyu misal teşkil etmez. Kötü misal örnek teşkil etmez. Dolayısıyla suyu misal de visal yapmaz. Vuslat da insanı buradaki vuslat derken sadece Allah'a ulaşmak manasına düşünmüyoruz. Bir konuda misal verirsiniz. Misal o konunun aynısı değildir. Fakat o konuya intikal etmeniz için misalden onu izah edebilirsiniz manasına. Eyvallah. Size yakın gelmesi, talep ettiğiniz bir şeyin sizinle buluşması veya sizin onunla buluşmanız.
O halde hocam bu misal şimdi Mesnevi Manevi var önümüzde konu edindiğimiz. Sanki bu Mesnevi kitabı insanların hani yaratılacak yani dünyaya gönderilecek en sonlarda bir yerde artık o kadar insanın meselesini toptan çözmek üzere yazdırılmış bir eser de hani 300 yıl önce de 100 yıl önce de bundan 100 yıl sonra da Allahu alem bu mevzular konuşulsa o kadar çok insan da bunu dinlese o zamanın insanları şimdikinden çok başka tırnak içinde sorular yaşasa
nasıl
mümkün olabilir hocam?
Şimdi bir kere şunu şey yapalım hani bu 30 senelik bir kitap olsa
eyvallah
ve 30 senedir de moda olsa tamam ama şimdi bir kere bir hükmünü cari bir durum var yani 700 küsur senedir bu eserden istifade ediliyor. Alimi, dinlisi, dinsizi hepsi bir şekilde bu kitabın belli fevkalade mevzuları içine aldığını en hafif tabiriyle söylüyorum fark ediyor. Bu zamana kadar geliyor. Bu zamandan sonra da gidecek gibi görünüyor. Çünkü zaman geçtikçe ve sadmeler, aralar verildikçe pörsümüyor. Daha da parlamaya devam ediyor. Ve yaygınlaşıyor bakın. Eskiden şuraya belki 100 kişi, 200 kişi gelirdi. Şimdi milyonlarca insan bir şekilde televizyonlardan seyredebiliyor ve itibar da görüyor. Mesela bizim yaptığımız bu programın çok başarılı olduğunu ölçümlerle, kardeşlerimizin teveccühleri vesilesiyle öğrenmiş bulunduk. Neden oluyor bu? Mesnevi'nin anlattığı manayla alakalı. Bir kere neden oluyor? Bunun cevabını vermek lazım. Metin çok muazzam desek, şu anda ben Farsçasını okuduğumda kaç kişi anlıyor? Değil mi? Yani metnin sadece cazibesinden ibaret değil demek ki.
Eyvallah.
İki hususa dikkat çekmek lazım. Bir, insan aslını bulmak noktasında hiç bitmeyen bir meraka ve ilgiye sahip. Allah onu öyle programlamış. Dolayısıyla insanın aslıyla alakalı ve huve usulü din. Hazâ kitâbul mesnevî. Öyle başladığını hatırlayın mukaddimenin.
Eyvallah.
Ve huve usulü din. Dinin aslının aslıdır. Özünün özüdür. Denildiğinde nedir? İşte medrese-i irfaniye. Geçen kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız çok güzel bir şeyle bunu bir konuşmada dile getirdiler. Tasavvuf medresetül irfan dedi. İrfan medresesidir. Yani aynı zamanda medreseti ihsan dedi. Öyle buyurdular. Medrese-i ihsan ne? Allah'ı görür gibi ona kulluk etmek. Dolayısıyla dinin aslının aslı olan bu hikmeti insana bulduran ve onunla olduran her saha dikkat çekecektir. Peki niye Hazreti Mevlana? İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'de, birçok velide ve alimde bulunmayan, ayrıca bu sahada söyleyebilme kabiliyeti verilmiştir. Manevi mesajı Allah'ın ilhamıyla aktarabilmiştir. Bu sebepten dolayı biz konuşmanın başında Tume Guma Rabe'den Şehbarniz diye başladığımız gibi nasıl bitiyor Mesnevi sohbetlerinin sonu? İnne necmestüne remnestüne khab vahyi hak vallahu alem bis savab. Bu ne böyle faldır, ne uykuda söylenmiş hayal mahsulü bir şeydir bunlar. Efendim remildir, sihildir, faldır. Bu nedir? Vahyi hak. Allah'ın vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in anlatılmasıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de tefsirlerde bir adet vardır. Belli ayet üzerinde tefsir, açıklama falan yapar müfessir olan kişiler. Sonunda şöyle bir şey geçer. Vallahu alem bis sabab. En doğrusunu Allah bilir der. Hazreti Pir'in de kitabı okunduğunda, Mesnevi sohbeti yapıldığında, Mesnevi manevi de bu okunur. Vahyi hak, bu hakkın vahyidir. Vallahu alem bis sabab. Doğrusunu Allah bilir. Kim için söylendi? Acaba isabet edildi mi? Veya ne kadar aktarılabildi? Allah bilir doğrusunu diyerek de sonlandırılır. Dolayısıyla Mesnevi manevinin bu kadar şeyi içine alması, onun herhangi bir normal insan idrakinden çıkan sözle izahı mümkün olmaması, bunun Cenab-ı Hakk'ın ilhamatı ve muradına uygun bir eser olduğunu da fiilen, tarihen ve şu andaki mevcut duruma göre mevcuden ispat etmektedir.
Eyvallah. Evet. Hocam bir aramız var yine.
Peki.
Şu oldu. Anda bizleri ekranları başında izleyen izleyicilerimiz de herhalde az evvel söylenen bu Mesnevi manevinin tarifini bizatihi yaşıyorsunuz. Yani bendeniz burada hocamı dinlerken, bu bahisler konuşulurken yaşıyorum. Az sonra da devam edeceğiz. Efendim az evvel şöyle bir cümle duyduk programda. Misal visaldir diye hocamdan. Hocam bu dünya içinde misal alemi denir. Demek ki bu dünyanın misalle bir alakası var.
Yani ara size yaradı.
Eyvallah.
Bize de yaradı. Evet, misal visaldir. Çok teşekkür ederim. Ben Deniz o konuyu uzatmak istememiştim. Belki kardeşlerimi sıkarım diye ama çok güzel söylediniz. İşte tabii bu dünya alemi, alemi misal. Eyvallah. Ne yapacaksın ya falan. Yok. Alemi misal dedik ama elin tersiyle atamazsın. Bu misali iyi anlaman lazım. Allah da misal getirmiyor mu? وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Mesela oradan geliyor. Mesela. Eyvallah. Mesela Arap misal olarak kın kısaltılmıştır. Meselun denmez mesela. Mesela yani misal olarak demektir o.
Eyvallah.
Olarak misal, oldu misal gibi bir cümledir. Evet, dünyada vuslat bulunuyor. Dünya misaldir. Yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Buyurunuz. Daha belki ilk programlarda söyledik ama teşbihte hata olmaz lafı vardır. Teşbihte hata olmaz. Şimdi teşbih bir şeyi bir şeye benzetmektir. Yani misal getirmenin fiilidir. Temsil, teşbih gibi. Şubuh kelimesinden gelir, benzetmek manasına. Ve şöyle söylerler halk arasında, efendim böyle böyle teşbihte hata olmaz derler. Fakat biz bazen avam arasında bu konuşmayı şöyle duyarız. Adam çok absürt bir misal verir. Anormal bir misal. Sonra der ki, efendim kusura bakmayın ama zaten teşbihte hata olmaz. Ne? Ne oldu şimdi? Yani teşbihi ne yap, nasıl yaparsan yap, teşbih hatasızdır gibi anlıyorlar. Hayır, o demek değil ki. Teşbihte hata olmamalı demektir o.
Eyvallah.
Teşbihte hata olmaz. Neden? Misal visaldir. Verdiğin benzetmeyle adam ona göre bir kıyas yapacak. Sen kıyası yanlış verirsen adam ondan sonra nasıl anlayacak o mevzuyu?
Eyvallah.
O yüzden derler ki teşbihte hata olmaz. Yani teşbihte hata yaparsan aklının erebildiği kadarındaki kısmı anlatırken hatalı yaparsan adam aklının ermediği sahayı da yanlış mukayese yapar. Dolayısıyla son olarak teşbihte hata olmaz sözü teşbih misal getirirken hata yapmamak manasındadır. Arz edebiliyor muyum efendim? Evet. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi cariyeye sorular soruyordu. Ne yaptın kızım? Nerelere gittin? Başka ne yaptın? Cariye de kendince Allahu alem. Tabii biraz biz de şimdi artık orada hadiseye anlatılan şekliyle taraf olmak durumundayız. O da anlatıyor tabii. Hiç aklına gelmiyor. Hastalıkta bu anlattıkları ne alakası var? Kendini iyi hissetsin diye şey yapma şekli. Efendim o şekilde bir algıyı hissediyoruz biz burada. Fakat diyordu ki gofçun birun şudi el şehri hiş tergüda, affedersiniz, dergüda min şehr bu destu tu piş. Hem nasıl terk eyledin sen ülkeni, nerede kaldın, söyle bundan önceni diye Ahmet Metin Şahin hocamız nazmen tercüme ediyor. Efendim, buna mukabil hekim bir şeyleri öğrenmek istediğini hiç açığa vurmadan, soğukkanlını da koruyarak. Şimdi bakın üç vasıf çıktı ortaya bunu, bu beyitle beraber. Bir, merhametle ve şefkatle onu ürkütmeden konuştu, soru sordu. Bir. İki, onun açığını yakalayacak şekilde sormadı. İki, üç, bir de ondan asıl öğrenmek istediğini de ona hiç hissettirmedi. Niye lazım? Hiç uyanmaması lazım ki, eğer şu anda benim ağzımdan bir laf alacak, beni şu anda farkında olmadan şöyle yapacak falan filan diye düşünürse, bu sefer de yine ne yapar? Teşhis konulamayacak şekilde bir harekette, efendim şeyde bulunur, davranışta bulunur. Dolayısıyla teşhis, yani kaçacak, yakalanacakken kaçacak hale gelir.
Eyvallah.
Bunlar önemli detaylardır. Memleketinden nasıl çıktın, evvelce başka hangi şehirlerdeydin gibi soruları sorarken hiç belli etmiyordu. Namı şehri goftu hem zan der güzeşt, rengi ruhu nabzu o diğer ne geçt. Cariye başka başka şehir adı söyledi. Pek üzerinde durmadı. Yüzünün rengi de normaldi. Nabzı da değişmedi. Evet. Nabzının hareketi de evet, nabzı o diğer ne geçti. Nabzı, rengi ruh, artık ruhu biliyorsunuz. Ruh-i zemin diyoruz ya, yeryüzü. Rengi ruh, yüzünün rengi demek. Yüzünün rengi. İzafet terkibi bu. Renk ruh olmaz. Ruh renk olur. Yüz rengi gibi olur. Sıfat tamlaması farklıdır. Neyse ona girmeyelim. Orada yine anlattı. Kimlerin yanında çalışmış, nerede çalışmış, onları da söyledi. 129. beyti de şöyle sadece geçmiş olalım. Sahiplerini ve o şehirde bulunanları ve bir bir anlattı. Şüphelenmedi ya. Artık böyle o da sohbete daldı yani. Konuştu kendince. Hiç sıkıntı çekmeden anlatmaya başladı. Tuz ekmek yediği yerleri söyledi. Şehrü şehrü hane hane kıssa kert ni regeş cün bidi ni ruh geç zert. Memleket memleket hane hane başından geçenleri anlattı. Lakin ne nabzı atışı değişti ne de yüzü sarardı. Fakat nabzı o ber hali hot büt bi gezent. Ta bi pürsit ez semerkandi çü kant. Cariyenin tabi ve zararsız halde seyreden nabzı, atışı, kalbinin atışı, Semerkant ismi geçince ya kadar devam etti. Semerkandi çü kant. Yani Semerkant meselesi zikredene kadar nabzı normaldi. Ne zaman Semerkant'tan bahis açılınca 132. beyit nabz cestu ruh Suruhu zertşüt. Ne oldu? Affedersiniz, okuyayım bir kere. Kes Semerkandi izerger ferd şurt. Fakat Semerkant'tan bahis açılınca nabzın hareketi birden arttı. Nabz cest. U başka ne oldu? Ruhu surh. Ruhu surh. Ruhu surh değil, ruhu surh. Surh biliyorsunuz kızıl demek. Arapçadaki ahmerin karşılığı. Yani hamr şey demek, kırmızı demek. Ahmer veya hamra kızıl manasına geliyor. Surh, hatta surhser denildiğinde surhser kızılbaş demek. Şeyde başı kızıl olan manasına da geliyor. Şeyin Yahya Kemal'in Selimname'sinde vardır. Ey gası bu diyarı Arap, bekle vaktini. Evvel cezayı saltanatı surhser gelir. O ilk Selimname'nin ilk şeyinde, bölümünde. Ey gasıb-ı diyar-ı Arap, bekle vaktini. Memlüklere hitaben, Arap diyarını gasp edip o zulme el pençe divan duran ve Osmanlı'ya yaptığı hizmetlerde arka çıkmayarak Arapların üzerindeki tasarrufu yanlış kullanan, ey Arap diyarını gasp eden kişi, bekle vaktini. Evvel cezayı saltanatı surhser gelir. Şimdi ilk önce bundan evvel en önce şu kızılbaş olan, yani Şah İsmail tarafındaki şeyleri söylüyor. Kızılbaş olanın şeyini, cezasını versin. Ondan sonra da sıra sana gelecek diyerek Yavuz Sultan Selim'i anlattı, biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Eyvallah. Daha evvel de konuşmuştuk. Selimname'den bahsetmiştik. Yahya Kemal'in muhteşem bir eseridir. Surh odur. Surhi kızıl, kızılla alakalı manasına. Kızıl manasına gelir. Nabzı arttı, yüzü kızardı. Kızıllaştı yani, kırmızılaştı. Sarartmış gül yüzü. Ruhu suh zert şur. Evet, he. O yüzü kırmızıyken gül yüzü sarardı. Cariyenin yüzü kızarıp sararmaya başladı. Yani kızarıp bozardı deriz ya. Tam karşılığı odur aslında. Surhu zert şur. Surhu zert şüt, tam bizim Türkçe'ye tercüme tekniğiyle, yani motomot tercümeli değil de tercüme mantığıyla aktarılırsa ne o kızarıp bozarıyorsun deriz biz. Kızarıp bozardı. Yani renkten renge geçti.
Eyvallah.
Semerkant'ı duyunca nabzı değişti. Yüzü kırmızıdan sarıya, çünkü neden kırmızı neden sarı? Ondan sonra kırmızı bir yaşadığı bir mahcubiyet var, nabzı yükselmesi var. Bir yandan da anlaşılacak korkusuyla benzinin sararması var. Bir çalkalanma oldu yani. Çünkü kız Semerkantlı bir kuyumcudan ayrılmıştı. Evet. Kız Semerkandi-i zerger fert şüt. Fert kişi manasına, Semerkantlı bir kuyumcudan, altın işi yapan bir adamdan ayrılmıştı. Ondan dolayı da ne yaptı? Nabzı değişti.
İki remiz daha mı girdi hocam şimdi konuya?
Evet. İki remiz girmedi.
Daha mı çok?
İki remiz girdi. Evet. Semerkant ve kuyumcu. Kuyumcu. Doğru söylediniz. Evet. İki remiz daha var şimdi. Onu hemen söyleyecek miyiz bu bölümde? Yani sen de sır saklamıyorsun. Kitabı okudunuz ama siz sanki. Okumak ne kerime diyorsun.
Estağfurullah.
Evet. Şimdi hekim hasta... Hekim hasta cariyenin tavrından bu sırrı anladı. Öyle değil mi? Ve böylece hastalığın aslını ve sebebini de bulmuş oldu mu? Şimdi Semerkantlı bir kuyumcu meselesinden dolayı Semerkant'la alakalı olan kısmı ve yakalada artık tamam Semerkant'a yoğunlaşılacak. Evet. Çün zirencuran hakim in raz yaft aslı an derdü belara baz yaft. Hasta pek çok gizli sırlar söyledi. Pir onun her derdi neymiş? Belledi. Neymiş? Nereden kaynaklanıyormuş? Anlaşıldı. Şimdi ne yapacak? Bakın ne yapıyor hekimi gaybi? Şöyle devam ediyor efendim. Hekim bu durumu anlayarak bulduğu ipucunu takip etmek üzere kuyumcunun mahallesi hangi yoldadır diye sordu. Bunun üzerine cariye köprü başında Gatfer mahallesinde cevabını verdi. Goft kuyi o kudamast der güzer berseri pül goft kuyi gafter. Nerededir dedi, sordu. Neden? Onunla alakalı. Tam teşhis edecek. Bir noktayı buldu, noktanın da içerisindeki noktayı tam olarak teşhis edecek. Bak kaç imbikten geçirdi. Kabasını aldı. O bir tane şeyi bulabilmek için ne kadar emek harcadı. Değil mi?
Eyvallah.
Her şeyi göze aldı. Fakat neticede bu cariyenin tedavisi içindi. Ve sonra hekim bunu anladığından kudames der güzel, evet, nerededir, yolu nerededir, nereden geçilir oraya diye sordu. Nasıldır, güzergahını anlat bize manasına. O da dedi ki berseri pul goft kuyi gafter. Gafter mahallesinde, Gafter yerleşim yerinde, hemen bulunduğu karyede, köprü başında. Köprü başında. Evet. Ondan sonra hekim, tamam kızım dedi, hiç şey yok. Goft danistem ki rencet ciz zut der halasat, der halasat, affedersiniz, halas etmekten geliyor, halden gelmiyor. Farsçasından okumak daha rahat oluyor aslında. Der halasat sihir hahem numut. Hekim cariye dedi ki hastalığın ne olduğunu anladım. Merak etme. Merak etme sen. Seni çarçabucak bu hastalıktan iyileştireceğim. Mutlu ol ve candan güven artık bana. Çıktı yağmurdan çimenler meydana. Bundan sonraki beyti Ahmet Metin Şahin Hoca böyle söylüyor. Artık sevinebilirsin kızım. Hastalığın teşhisi falan ortaya çıktı. Sen belki şu an göremiyorsun ama bahçıvan nasıl? Artık çiçeğin açma mevsiminin geldiğini kendi bilgisiyle çok berrak bir şekilde görür. Sen daha otu budağı, tomurcuğu birbirine ayırt edemeden, hatta onların daha henüz çıkacağını görmezden evvel bahçıvan bir işin yolunda gittiğini anlar. Mevsimi gelince çıkacağını anlar.
Eyvallah.
Aynı bunun gibi artık otlar meydana çıktı derken, evet, nerede ne olacağı şimdi berraklaştı artık, tamam. Cemre düşmesi gibi. Şimdi toprağa, hava, suya geçenlerde düştü ya.
Eyvallah. Heh,
aynı bunun gibi. O yüzden dedi ki artık bana güven kız. Ben sana bu müjdeyi veriyorum. Artık çıktı yağmurdan çimenler meydana. Allah'ın rahmetiyle artık çimler ne yaptı? Çimenler ortalık yeşerdi. Artık rahatız demeye getirdi. Sonra senin üzülmene gerek yok. Senin yerine gamını ve kederini ben düşüneceğim. Bana ait. Sen artık bir şey gamlanma. Sadece bana güven ki ben bundan sonrasını halledeceğim. Akıl bilgiyi aldıktan sonra teşvişi artar. Akıl bilgiye kalpsiz bir şekilde mazhar olursa karışıklığı artar.
Eyvallah.
Ne demek istiyorsunuz? Canım, uzun uzun anlatmaya lüzum yok. İşte günümüz. Enformasyon arttıkça fitne çoğalır. Enformasyon arttıkça kaygı, evham çoğalır ve niza çıkar. Eskiden insanlar bir hava durumuydu, şu aç bakalım ajansı dinleyelim derdi, 10 dakika seyrederlerdi, bu kadar. Farklı farklı bize lazım olanı olmayanı, devamlı bize bir enformasyon ve bilgi geliyor mu? Aklını aziz kılan ve benim aklımla ben her şeyin üstesinden öyle akıllıyım, öyle kolay kolay aldanır mıyım deyip her sahadan örnekler vererek geçiyoruz işte. O enformasyonu çok önemserler. Bir şey hakkında bilgi sahibi olmak. Fakat içlerinde onlara imamlık edebilecek uyanmış bir kalp olmadığından bu günümüz insanı bilgiyle beraber karışıklığı artar.
Eyvallah.
Çekişmesi artar. Şimdi burada da aklı uzaklaştırdı. Değil mi? Aldı nefsi insaniyi kalp, şöyle bir halvette kendisi şeye aldı. bir gözetim altına aldı, müşahede altına aldı. Ben neyim? Nereden geldim diye sorguladı. Şimdi cariye ile hekim arasındaki münasebeti halvete girmiş bir derviş olarak anlatalım. Uyanmış kalbiyle, demek ki uyanmış kalp olması için ne lazım? O kişinin derviş olması lazım. Yani halvet aslında uyanmayan kalbe verilmez. Riyazattır o. Halvet riyazatın bir parçasıdır. Riyazatın bir parçasıdır. Komple o seyri sülüktaki dikkate riyazat denir.
Eyvallah.
O riyazattan sadece bir parçadır. Hususi halvete çekilmek. Halvet. Şimdi burada riyazata giren bir dervişi nefsi insaninin halvete alınmasını düşünürsek buna bir kalp lazım. Demek ki kalp olmadan halvete girilmez. Kalbin uyanık olması için en önce bir esmadan haberdar olması lazım. Hakikaten de bakıyoruz tasavvuf mekteplerine, yani tarikatlara, cümle Turuk-ı Aliye'de, efendim Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam ne var? Esmanın talimi var. İsimler talim ediliyor. Ezgar talim ediliyor. Sonra bir mühlet için halvete geçiliyor. Yani kalp olmadan bir adamın halvete girmesinin faydası yok. Kime neyi gösterecek, kime teşhis ettirecek? Niye akıl buradan uzaklaştırılıyor? Saraydan padişahın uzaklaştırılması gibi. Çünkü akıl o gördüklerini veya kendisine gelenleri bilecek olsa veya kalbin bilmesi gereken şeyleri akıl bilecek olsa akıl iyice fitneye düşer. Karma karışık olur o bilgiden dolayı. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dolayısıyla kalbin bilişi farklıdır ama. Kalp öğrendikçe hep tevhidin nurunda sabit olduğu için hep o istikametle her bilgisi ona aşkı taze ediyor. Her gelen bilgi o potede eriyebiliyor. Dolayısıyla onu bozmuyor. Bozmadığı gibi ona müracaat edenler de sükun buluyor.
Eyvallah.
Burada tabii bir ilahinin bilgi sahibi olduktan sonra hayda bak görüyor musun Semerkant bu iflah olmaz bilmem ne, tam bir acziyet. Bir insanın hayaline, hatırasına giriyorsunuz. Hatırasından dolayı, hayalinden dolayı ve tedavisini bilemediğiniz bir durumdan dolayı o insan gözünüzün önünde eriyip gidiyor. Akılla buna nasıl çare bulabilirsiniz?
Eyvallah.
Nitekim akıl da zaten burada çare bulamayacaktır. O yüzden diyor ki kalp hissiyatıyla insan nefsine bir güven veriyor. Sen şu andan itibaren korkma. Ben seni çözdüm. Sen kalbine şöyle müracaat edeceksin dolayısıyla. Nefsi insaninin ayarını ve kıratını bulabilmek için, verebilmek için Allah'ın izniyle nurlanmış bir kalbin, seni sızlatan, inleten bir kalbin varsa, seni coşturan ve koşturan bir kalbin varsa, kalbine şöyle bir nüfuz edip ben doğru yaptım mı? Hiç korkma bu teşhisten. Sen oraya sorabildiğini. Onu sordukça ne olacak? Hani anlattık ya, o muhasebenin getirdiği şeyle insan bir kere zaten ibadet sırrına erecek. Ve böylece insan kalbine sormaktan çekinmeyecek. Biz kalbimize sormayız. Bu arada, aklımızın makyajıyla meşgul oluruz.
Bu arada peki aklı nasıl tahliye edeceğiz hocam?
Aklı tahliye etmenize lüzum yok. Kalbin hissiyatını içinizde tam olarak hisseder. Ama bakın kalbi anlattık en önce.
Eyvallah.
O kalbin, aklın veya vesvesenin veya evhamın önüne geçmeyecek şekilde bir terbiyeye alınması lazım. Bir esma terbiyesine girecek. İsimler terkin edilecek. Zikirle, ibadetle, Kur'an'la, sohbet tecrübeleriyle kalp kendi varlığını hissettirecek.
Eyvallah.
Hekimi gaybi dedik ama hekim ortada yok değil ki. Hekim orada.
Eyvallah.
Gayipten hekim zuhur edecek. Yani aranan bulunacak. O aranan bulunduktan sonra artık korkma. Oraya sen, ben böyle böyle yapıyorum. Yanlış mı yapıyorum? Yanlış yapıyorsun tabii. Böyle yapman lazım. Akıl o zaman devreye girer. Ya o kadar da kötü değilsin aslında. Yanlış yapmıyorsun. Şunu şöyle yaparsan bu yanlışı telafi etme imkanı da var. Akıl daima seni kolladığını düşünerek bir şekilde gayret eder böyle daldan dala kondurmaya. Ama hangi akıl? Başlangıçtaki akıl. Senin zaten kendine kıyamadığını düşündüğün nefsinle de o tarafı da ben kollayayım diyen akıl. Sana siyaset yapan akıl.
Eyvallah.
Kalp siyaset yapmaz. Neyse hakikat pat diye onu söyler. Akıl siyaset yapar. Fakat akıl kalpten çok nur alırsa, akıl seni doğruya yönlendirmek için siyaset yapar. Şimdi sen bunu yapıyorsun değil mi? Peki düşünmüyor musun böyle böyle olunca şöyle olacak? Şöyle yaptığında da ondan sonra şöyle olacaksın. İknadır bu. İkna turları diyorlar ya.
Eyvallah.
Akil adam olmaya çalışırsın yani. Akil adamı bulmak için önce kalp lazımdır. Anladın, aziz de biliyor muyum? Akilleri arifler bulur. O da bir ayrı mesele. Bir yerlere gönderme falan yapmıyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin.
Amin.
Güzelliğe doğru Allah kim gayret ediyorsa, vatanın, milletin ıslahı için, barış için, birlik, beraberlik için kimler gayret ediyorsa, Cenab-ı Hak onların değil vücutlarına, bir kılına bile Cenab-ı Hak zarar vermesin, faydar eylesin. Amin. Kim hizmet ediyorsa. Şimdi burada da bu var. O tabibi ilahi konumundaki olan kalp, o öyle bir itimat telkin ediyor ki nefse. Nefsi insani ona muhtaç olduğunu biliyor. Fakat onun izinde gidiyor. Çünkü kalp devreye girdiği zaman çatışma kalkar. Akılda kavga vardır. Şöyle böyle diye çekişme vardır. Kalp sevgiyle ve muhabbetle mevzuya hakim olduğundan, hikmetiyle de kandıra kandıra, yani duyura duyura, hissettire hissettire ikna etmesi vardır. Yani mesela çocuğa, bak yavrucuğum böyle böyle olduğunda yoksa böyle böyle olsun, tamam mı dediğinde aklıyla şey yaparsın. Ama çocuğun oturma hizası, göz hizasına kadar eğil. Ellerini tut. Bak böyle yaparsan olmaz. Anladın mı yavrum dediğinde. Göz temasını kur. Muhabbetini akıt. O çocuk o anda aslında sizi belki de dinlemiyordur. Sadece size güvenmeyi hisseder. Kalp de böyle çalışır. Kalp içinde Allah muhabbeti ve Resulullah muhabbetiyle bir kandil gibi tevhid nurunu, çerağını uyandırırsa, tevhid çerağını uyandırırsa, o uyanmayla beraber etrafına gayet güzel bir nur bahşettiği gibi, bir yandan da kendisine bir itimat. Sen devreye gir de kurtulayım ben. Tarzında herkes müşkülünü ona getirir ve karışıklıkta çıkmaz. O kalp de hiçbir zaman bilgiyle, her bilgi artışında teşvişe kapılmaz. İyi de görse, kötülük de gelse, iyiliği de duysa, kötülüğü de duysa, onun için hepsi müsabidir. Neden? Gidilecek yol sadece birdir. Hakka gidilecek yoldur. İyi gelen haberi Hakk'a, kötü gelen haberi de Hakk'a havale edecek şekilde o da o istikamet üzere yürür.
Eyvallah.
Burada biraz kalsın istiyorsanız, bunu tekrar bir sağlam kafayla, biraz yorulduk galiba, siz de yorduk, kıymetli seyircilerimiz de yorduk, sağlam kafayla tekrar konuşalım.
Estağfurullah. Şimdi. Efendim hani burada hikayede, kıssada baharın gelmesi tarifi var. Şimdi de bahar geldi malum haliniz. Bu gelen baharla beraber içimizde, aynı dışımızda olduğu gibi, dünyamızda olduğu gibi güzellikler açsın. O güzelliklerle bizler yaşamımıza, haftamıza, akşamımıza, gündüzümüze devam edelim. Haftaya da bu vakitlerde müsait olursanız sizleri yine bekleriz. TV.net ekranlarında.
Bu dirilişle inşallah haftaya buluşalım.
Eyvallah. Hayırlı geceler.